Ayrım 2.
Vadide bodur palmiyelerin tepesinde, dikme çalılıklarda, kuru taş labirentlerde esinti hafifliyordu. Oysa Sagui'den uzaktayken dünya yolcuların gözünü kamaştırıyordu. Keskin kayalarla kaplı ovalar, yürek parçalayan dağlar, yarıklar, güneşi yansıtan kum gölleri. Gökyüzü uçsuz bucaksızdı. Mavisi öyle katıydı ki yüzü kavuruyordu. Daha da uzaklarda insanlar kumul ağlarının içinde yabancı bir dünyada yürüyüp duruyordu. Oysa onların gerçek dünyası buydu. Bu kum, bu taşlar, bu gökyüzü, bu güneş, bu sessizlik, bu sancıydı. Yoksa insan seslerinin ve çeşme şırıltılarının yankılandığı metal ve çimentodan kentler değil. Çölün her şeyi mümkün kılan bomboş düzeni, insanın gölgesi bile olmadan kendi ölümünün kıyısında yürüdüğü yer burasıydı işte. Mavi adamlar silinmiş patikayı izleyerek Smarnia'ya doğru yürüyorlardı. Dünyada hiç kimsenin olamayacağı kadar özgürdüler. Çevrelerinde kımıl kımıl kum tepeleri, boşluğun bilinmeyen dalgaları göz alabildiğine uzanıyordu. Kadınlar ve çocuklar kuma yalın ayak basıyor, rüzgarın hemencecik siliverdiği hafif izler bırakıyorlardı. Uzakta yer ile göğün arasında seraplar yüzüyordu. Beyaz kentler, pazar yerleri, erzak yüklü deve ve eşek kervanları, pürtelaş düşler. İnsanların kendileri de açlığın, susuzluğun ve yorgunluğun kıraç toprak üzerinde yarattığı serapları andırıyorlardı. Yollar Sagui'ye Elhamra'nın çevresinde giderek daralan çemberler çizerek hep başlangıç noktasına dönüyordu. Ancak bu sonu olmayan bir yoldu. Çünkü insan hayatından uzundu. İnsanlar doğudan geliyordu. Admeriye dağlarının ötesinden, Yetti'nin, Tabalbala'nın ötesinden. Elhamişe vahasından, Abdülmalik kuyusundan yola çıkarak batıya, kuzeye doğru deniz kıyısına kadar yürümüşler ya da büyük Tekhaza tuzlalarını aşmışlardı. Yollarının yeniden nereye düşeceğini bilmeden erzak ve cephaneyle yüklü olarak kutsal toprağa, büyük Sagui Elhamra Vadisi'ne geri dönmüşlerdi. Yıldızların rotasına bakarak yol almışlar, gökyüzü kızıla çaldığında ve kumullar kımıldamaya başladığında kum fırtınalarından kaçmışlardı. Erkek kadın böyle yaşıyordu işte, durdurak bilmeden yürüyerek. Günün birinde güneş ışığında çarpılarak, düşman kurşunuyla vurularak ya da ateşler içinde eriyerek ölüp gidiyorlardı. Kadınlar çadırın kuytusunda çömelip çocuklarını doğuruyor, iki kadın onlara destek oluyor, karınlarını büyük bir bez sargıyla sıkıştırıyorlardı. Dünyaya geldikleri andan itibaren insanlar uçsuz bucaksız boşluğa, kuma, deve dikenlerine, yılanlara, farelere, hepsinden de öte rüzgara aittiler. Çünkü gerçek aileleri onlardı. Bakır saçlı küçük kızlar hayatın sonu gelmez devinimlerini öğrenerek büyüyorlardı. Pürüzsüz gökyüzünün altında alçı taşından ovaların büyüleyici boşluğundan başka aynaları yoktu. Erkek çocuklar yürümeyi, konuşmayı, avlanmayı ve savaşmayı öğreniyorlardı. Bütün bunlar kumun üzerinde ölmeyi öğrenmek için. Erkekler kısmında çadırın önünde hareketsiz duran kılavuz, uzun süre kervanların kumullara, kuyulara doğru yol alışını izlemişti. Güneş esmer yüzünü, kartal gagasını andıran burnunu, bakır rengi uzun kıvırcık saçlarını aydınlatıyordu. Nur ona bir şeyler söylemiş ama dinletememişti. Daha sonra konaklama yeri sakinleşince Nur'a işaret etti ve birlikte kuzeye, Sagui Elhamra'nın merkezine doğru giden izi sürmeye başladılar. Kimi zaman Smara'ya giden birilerine rastlıyor ve bir çift kelam ediyorlardı. Kimsin? Bu Sıba, ya sen? Yemaya. Nereden geliyorsun? Aynrak'tan. Ben güneyden, Iguet'ti benim. Sonra birbirleriyle vedalaşmadan ayrılıyorlardı. Daha ileride neredeyse kaybolan iz, kayalıklardan cılız akasya ağaçlarının arasından geçiyordu. Kızıl toprakta dikilen sivri çakıllar yüzünden yürümek zordu ve Nur babasını güçlükle izliyordu. Işık daha da sertleşmişti. Rüzgar ayaklarının altında toz bulutları kaldırıyordu. Bu noktada vadi artık bütün açıklığıyla görünmüyordu. Yer yer metal gibi ışıyan kül rengi ve kızıl bir yarık halindeydi. Kurumuş sel yatağını çakıl taşları doldurmuştu. Beyaz, kırmızı taşlar, güneşin kıvılcımlar çaktırdığı siyah çakmak taşları. Kılavuz öne doğru eğilmiş, güneşe karşı yürüyordu. Başı yün harmanisiyle örtülüydü. Çalılıkların tırnakları Nur'un giysilerini parçalıyor, bacaklarını ve çıplak ayaklarını çiziyor ama o aldırmıyordu. Bakışları önüne aceleyle yürüyen babasının gölgesine dikilmişti. Bir anda ikisi birden durdu. Taşlı tepelerin arasında gökyüzünün aydınlığında ışıyan beyaz bir türbe görünmüştü. Adam kımıldamadan duruyordu. Türbeyi selamlamış gibi hafifçe öne eğilmişti. Sonra yuvarlanan taşların arasında yeniden yürümeye koyuldular. Kılavuz gözlerini indirmeden ağır ağır türbeye doğru tırmanıyordu. Yaklaştıkça kubbe kızıl taşların arasından göğe yükseliyordu sanki. Çok güzel ve saf bir ışık türbeyi aydınlatıyor, kızışmış havanın içinde daha da büyütüyordu. Burada gölge yoktu, yalnızca tepenin keskin taşları ve altta kurumuş sel yatağı. Türbenin önüne geldiler. Yapı kırmızı taştan bir kaidenin üzerinde yükselen kireç badanalı çamurdan dört duvardan oluşuyordu. Fırın kapısını andıran tek girişini geniş bir kırmızı taş örtüyordu. Duvarların üzerine oturtulmuş beyaz kubbe yumurta biçimindeydi. Tepesinde bir mızrak ucu yükseliyordu. Nur bakışlarını türbenin girişinden ayıramıyordu. Baktıkça kapı gözlerinde büyüyor, surları kireç taşından kubbesi daha kadar heybetli koskoca bir anıtın kapısına dönüşüyordu. Çöl rüzgarı ve sıcağı günün yalnızlığı burada son buluyordu. Silik izlerin, yolunu şaşıranların, meczupların, yenik düşenlerin bile izlerinin son bulduğu yer burasıydı. Burası çölün bağıydı. Belki de insanlar buraya ilk ayak bastıklarında her şeyin başladığı yerdi. Türbe kırmızı tepenin yamacında ışıldıyordu. Güneş ışığı sertleşmiş toprağın üzerine yansıyor, beyaz kubbeye kavuşuyor, arada bir duvarın çatlakları boyunca kızıl toz dereleri akıtıyordu. Türbenin başında Nur ile babasından başka kimse yoktu. Sagıyı Enhamra Vadisi'ni yoğun bir sessizlik sarmıştı. Yalvan taşı devirip yuvarlak girişten içeri baktığında güçlü ve soğuk karanlığı gördü ve yüzüne soluk bir şeyin estiğini duyar gibi oldu. Türbenin çevresinde ziyaretçilerin adımlarının sertleştirdiği kırmızı bir toprak alan vardı. Kılavuz ile Nur dua etmek için önce buraya geçtiler. Burada yamacın tepesinde dervişin türbesinin yanı başında kurumuş sel yatağı göz alabildiğine uzanan Sagıyar Enhamra Vadisi ile mavi gökyüzüne sırt vermiş başka tepelerin, başka kayalıkların belirdiği engin ufkun arasında sessizlik daha da yürek paralayıcıydı. Dünya sanki devinmeye ve konuşmaya ara vermiş, taş kesilmişti. Arada bir nur yine de çamur duvarlarının çıtırtılarını, bir böceğin vızıltısını ve rüzgarın iniltisini duyuyordu. ''Ben geldim.'' diyordu toprağa diz çöken adam. ''Babamın ruhu, atamın ruhu, medet diliyorum senden. Ölmeden hayır duanı almak için çölü aşıp geldim. Şefaat et bana. Madem senin kanını taşıyorum, hayır duanı esirgeme. Ben geldim.'' Böyle diyordu kılavuz ve Nur babasının sözlerini dinliyor ama anlamıyordu. Adam bazen sesini yükseltiyor, bazen fısıldıyor, bazen başını iki yana sallayarak terennim ediyor ve durmadan şu sade sözleri söyleyip duruyordu. Ben geldim, ben geldim. Öne doğru eğiliyor, kırmızı tozu avuçluyor ve yüzüne, alnına, göz kapaklarına, dudaklarına akıtıyordu. Sonra doğruldu, kapıya doğru yürüdü. Diz çöktü, alnını eşik taşına dayayarak secde edip yine dua okudu. Türbenin alacakaranlığı gecenin sisi gibi ağır ağır dağılıyordu. Türbenin duvarları yapının dış yüzü gibi çıplak ve beyazdı. Basık tavanının kırmızı çamurla karılmış dallardan kasası görünüyordu. Nur da şimdi yüzü koyun sürünerek içeri giriyordu. Ayaklarının altında koyun kanıyla karılmış soğuk ve katı zemini hissediyordu. Türbenin bir ucunda kılavuz sertleşmiş toprağın üzerine yüzüstü kapanmıştı. Kollarını ileri doğru uzatarak elleriyle toprağa dokunuyor, onunla bütünleşiyordu. Artık dua etmiyordu, terennüm etmeyi de kesmişti. Ağzını toprağa dayamış, usul usul soluk alıyordu. Boğazında ve kulaklarında kanının vuruşlarını dinliyordu. Sanki ağzından, alnından, avuçlarının içinden ve karnından kendisine yabancı bir şeyler doluyordu içine. Bağrının derinliklerini işleyen ve onu gözle görünmez şekilde değiştiren bir şey. Belki de sessizlikti bu. Çölden, kumul denizinden, ay ışığına batmış kayalık dağlardan ya da güneş ışığının bir yağmur perdesi gibi tökezlediği pembe kum ovalarından gelen sessizlik. Gökyüzüne göz gibi dikilmiş yeşil su deliklerinin sessizliği, rüzgarın özgür olduğu, bulutsuz, kuş uçmayan gökyüzünün sessizliği. Yere uzanmış adam uzuvlarının uyuştuğunu hissediyordu. Karanlık uyku öncesinde olduğu gibi gözlerine doluyordu. Bununla birlikte karnından, ellerinden içeri süzülen yeni güç her bir kasında ışıldıyordu. İçindeki her şey değişime uğruyor, oluşuyor, bütünleşiyordu. Yüreğinde acı, arzu, öç alma duygusu yoktu artık. Unutmuştu, duanın suları zihnini yıkamış gibiydi. Sözcükler de silinmişti. Türbenin loş serinliği onları da gereksiz kılmıştı. Bunların yerini kanla karılmış toprakta titreşen bir garip akım, bir dalga, bir sıcaklık almıştı. Dünyada var olan hiçbir şeye benzemiyordu bu. toprağın derinliğinden gelen ve uzayın boşluğuna doğru giden, düşünceye yer vermeyen doğrudan bir güçtü bu. Yere uzanmış adamla dünyanın geri kalan bölümünü birleştiren görünmez bir baş vardı sanki. Nur soluk almaktan bile çekiniyor, türbenin boşluğunda babasına bakıyordu. Aralanmış parmakları soğuk toprağa değiyor, toprak onu baş döndürücü bir hızla boşlukta sürüklüyordu. Uzun süre öylece kala kaldılar. Kılavuz toprağa uzanmış, Nur ise çömelmişti. Açık gözleri kıpırtısızdı. Her şey sona erince adam ağır ağır doğruldu ve oğlunu dışarı çıkarttı. Türbenin duvarına yaslanarak kapının yanına oturdu. Sonra girişini örtmek için taşı yuvarladı. Saatler boyu aç susuz yürümüşçesine bitkin görünüyordu. Ama içinde yeni bir güç, bakışını aydınlatan bir mutluluk vardı. Şimdi ne yapması gerektiğini biliyordu sanki. İzleyeceği yolu artık öğrenmişti. Yün harmanisinin ucuyla yüzünü örttü. Ağzından tek sözcük çıkmadan yalnızca başını hafifçe oynatarak ve gırtlağının içinden terennüm ederek dervişe teşekkür etti. Uzun mavi elleri toprağa okşuyor, ince tozu avuçluyordu. Önlerinde güneş gökyüzünde eğrisini çiziyor, Sagui Elhamra'nın karşı tarafına ağır ağır iniyordu. Tepelerin ve koyakların gölgeleri vadinin dibinde uzuyordu. Oysa kılavuz hiçbir şeyin farkında değildi sanki. Sırtını türbenin duvarına yaslamış kımıldamadan duruyor, ne günün geçtiğini hissediyordu, ne açlığı, ne susuzluğu. Başka bir zamana ait başka bir güç dolduruyordu içini. Onu insan türüne yabancılaştıran bir güç. Belki de hiçbir beklentisi kalmamıştı. Hiçbir şey bilmiyordu. Çölün kendisi gibi sessizlik, hareketsizlik, hiçlik olmuştu. Hava kararmaya başlayınca Nur korktu ve babasının omzuna dokundu. Adam hiçbir şey söylemeden hafifçe gülümseyerek ona baktı. Birlikte tepeden aşağıya, kurumuş sel yatağına doğru inmeye başladılar. Karanlığın basmasına karşın gözleri acıyor, sıcak rüzgar yüzlerini ve ellerini yakıyordu. Adam yolda yürürken hafifçe sendeliyordu. Nur'un omzuna yaslanmak zorunda kaldı. Aşağıda vadinin dibinde kuyuların suyu karanlıktı. Sivrisinekler havada cirit atıyor, çocukların göz kapaklarını sokmaya çalışıyordu. Daha uzakta Smara'nın kırmızı duvarlarının yakınında yarasalar çadırlara teğet geçiyor, malthızların çevresinde dönüp duruyordu. İlk kuyunun önüne geldiklerinde Nur ve babası abdest almak için durdular. Sonra gecenin indiği yöne dönerek günün son namazını kıldılar. O günlerde giderek büyüyen kalabalıklar Sagui Elhamra Vadisi'ne akın etti. Güneyden geliyorlardı. Bağlılarının develeri ve atları vardı. Ama hayvanlar yolda susuzluktan ve hastalıktan telef olduğu için çoğu yayan geliyordu. Genç çocuk Smara'nın çamurdan surunun çevresinde her gün yeni konaklama yerleri görüyordu. Her akşam karanlık basarken Nur, toz bulutları arasında gelen yolculara bakıyordu. Bu kadar çok insanı hiçbir arada görmemişti. Erkek ve kadın seslerinden oluşan sürekli bir curcunaydı bu. Tiz çocuk çığlıkları, ağlama seslerine karışan keçi ve kuzu melemeleri, koşulmuş hayvanların takırtıları, deve böğürtüleri. Kumdan Nur'un pek iyi tanımadığı garip bir koku yükseliyor ve akşam esintisiyle dalga dalga yayılıyordu. Güçlü bir kokuydu. Hem kekre, hem tatlı, insan teninin kokusu, soluk, ter kokusu. Alacakaranlıkta odun kömürü, çalı çırpı ve tezek ateşleri yanıyor, malthızların dumanı çadırların üzerinde yükseliyordu. Nur, babalarını uyutan kadınların tatlı ezgilerini duyuyordu. Şu sırada gelenlerin çoğu yaşlı, kadın ve çocuktu. Çölü aşmak için yaptıkları zorlu yürüyüşlerden bitkin düşmüşlerdi. Üstleri başları yırtıktı, yanına yaktılar ya da ayaklarına çaput dolamışlardı. Işığın yaktığı yüzler kararmıştı. Gözler kömür parçaları gibiydi. Küçük çocuklar çırılçıplak dolaşıyordu. Bacakları yaralar içindeydi. Karınları açlıktan ve susuzluktan şişmişti. Nur konaklama yerini arşınlıyor, çadırların arasında dolanıyordu. Daha önce hiç böyle yoğun bir kalabalık görmediği için şaşırıyor, aynı zamanda yüreği daralıyordu. Çünkü nedenini anlayamadığı halde bu erkek, kadın ve çocukların birçoğunun yakında öleceğini hissediyordu. Çadırların arasındaki patikalarda ağır ağır yürüyen yeni yolcularla karşılaşıyordu durmadan. Güneyin en uzak yörelerinden geliyorlardı. Sudanlılar gibi kara deriliydiler. Nur'un bilmediği bir dil konuşuyorlardı. Erkeklerin çoğunun yüzü örtülüydü. Yün harmanilere ve mavi çaputlara sarılmışlardı. Ayaklarında keçi derisinden çarıklar vardı. Tunç namlulu, çakmaklı uzun tüfekler, mızraklar, hançerler taşıyorlardı. Nur kenara çekilip onlara yol veriyor ve Smara kapısına doğru gidişlerini izliyordu. Ma el Aynin adıyla anılan büyük Şeyh Mevlai Ahmet ben Muhammed el Fadel'i selamlamaya gidiyorlardı. Hepsi birden şeyhin evinin avlusunu çepeçevre saran kurumuş çamurdan şekillere gidip oturuyordu. Sonra güneş batarken kuyunun yanında kıbleye doğru kuma diz çöküyor, bedenlerini çöle döndürerek ibadet ediyorlardı. Karanlık basınca Nur babasının çadırına dönmüş ve ağabeyinin yanına oturmuştu. Çadırın sağ tarafında anası ve kız kardeşleri erzaklar ile devenin semerinin yanında kilimlere uzanmış konuşuyorlardı. Sessizlik yavaşça Sımaran'ın ve vadinin üzerine çöküyor, insan sesleri ve hayvan bağırtıları birbiri ardı sıra kesiliyordu. Kara gökyüzünde dolunay beliriyordu. Görkemli, şişkin, beyaz bir kurs. Gün boyunca kuma sinen sıcağa karşın gece ayazdı. Ayın önünde uçuşan birkaç yarasa hızla yere dalış yapıyordu. Nur yan dönmüş, başını koluna dayamıştı. Uykuyu beklerken bakışlarıyla onları izliyordu. Ansızın farkına bile varmadan gözleri açık uyuyakaldı. Uyandığında zamanın geçmediği gibi garip bir duyguya kapıldı. Gözleri ayı aradı ve batı yönünde batmaya başladığını görünce uzun süredir uyumakta olduğunu anladı. Konaklama yerinin üzerindeki sessizlik yürek daraltıcıydı. Duyulan tek ses bir yerlerden çölün kapılarından gelen yabani köpeklerin ulumalarıydı. Nur kalkınca babasıyla kardeşinin çadırda olmadığını gördü. Alacakaranlıkta çadırın sol köşesinde kilimlere sarılmış kadın ve çocukların belli belirsiz karaltıları görünüyordu yalnızca. Nur konaklama yerlerinin arasındaki kumlu patikalardan Sımara surlarına doğru yürümeye başladı. Ay ışığının aydınlattığı kum bembeyazdı. Üzerindeki çakıl taşları ve çalılar mavi lekeler oluşturuyordu. Çıt çıkmıyordu. Bütün insanlar uykudaydı sanki. Ama Nur erkeklerin çadırların altında olmadığını biliyordu. Uyuyanlar yalnız çocuklardı. Harmanileri ve kilimlere sarılmış kadınlar dışarıya bakıyordu. Gecenin ayazı genç çocuğu ürpertmişti. Çıplak ayaklarının altında kum soğuk ve sertti. Kentin surlarına yaklaşınca Nur erkek seslerinin uğultusunu duydu. Az ötede kentin kapısının önüne çömelmiş, uzun filintasını dizlerine dayamış bir nöbetçinin hareketsiz gölgesini gördü. Ama Nur çamurdan surun yıkık olduğu bir yeri biliyordu. Böylece nöbetçinin önünden geçmeden Sımara'ya girebildi. Şeyhin evinin avlusunda yapılan erkekler toplantısını hemen keşfetti. Üzerlerinde yeşil çay demlemek için su bulunan büyük bakır çaydanlıkların yer aldığı maltızların çevresinde beşer altışar oturmuşlardı. Nur sessizce aralarına katıldı. Kimsenin ona baktığı yoktu. Hepsinin aklı evin kapısının önünde topluca duran savaşçılardaydı. Başını örten beyaz yünden sade bir harmaniye bürünmüş yaşlı bir adama kımıldamadan bakan maviler içinde birkaç çöl savaşçısı ve sırayla ateşli sözler söyleyen iki genç erkek vardı. Nur'un oturduğu yerden ne söylediklerini anlaması mümkün değildi. Çünkü daha önce söylenenleri tekrarlayan ya da yorumlayan erkek seslerinin uğultusu ortayı kaplamıştı. Gözleri karanlığın ve maltızların kızıl ışığının çatışmasına alışınca Nur yaşlı adamı gölgesinden tanıdı. Büyük Şeyh Ma'el Aynin'di bu. Samara kuyularına geldiklerinde babasıyla ağabeyinin saygılarını sunmaya gittikleri sırada uzaktan gördüğü zat. Nur yanındakilere şeyhin çevresindeki iki delikanlının kimler olduğunu sordu. Ona adlarını söylediler. Satbu ile Lartaf. Altın Zerresi adıyla anılan ve yakında gerçek hükümdarımız olacak olan Ahmet et Dehiba'nın kardeşleri. Nur iki savaşçının sözlerini anlamaya çalışmıyordu. Aralarında kımıldamadan duran ve ay ışığıyla aydınlanan harmanisi beyaz bir leke oluşturan yaşlı adamın narin yüzüne yönelmişti tüm dikkati. Bütün erkeklerin gözleri de ondaydı. Üzerine dikilen tek bir bakıştı. Asıl konuşan oydu sanki. Tek bir işaretiyle her şey değişebilirdi. Çünkü hareket emrini verecek olan oydu. Ma'el Aynin kımıldamıyordu. Oğullarının sözlerini ve avluda karşısında oturan yüzlerce erkekten yükselen sürekli uğultuyu duymaz gibiydi. Arada bir başını çeviriyor ve uzaklara, kentin çamurdan surlarının ötesine, taşlı tepelere doğru karanlık gökyüzüne bakıyordu. İstediği yalnızca insanların geldikleri yere geri dönmesi miydi? Bunu düşündükçe Nur'un yüreği daralıyordu. Çevresindeki erkeklerin söylediklerini anlamıyordu. Sımaran'ın üzerinde gökyüzü uçsuz bucaksızdı. Buz gibiydi. Yıldızlar ay ışığının beyaz pusunda boğuluyordu. Bu biraz da ölüm ya da terk işareti gibiydi. Kıpırtısız çadırlarda ve kentin surlarında bir boşluk bırakan korkunç terk edilmişliğin işareti. Nur özellikle büyük şeyhin narin gölgesine bakınca bu duyguya kapılıyordu. sanki yaşlı adamın yüreğine, sessizliğine giriyordu. Diğer şeyhler, büyük otağı reisleri ve mavi savaşçılar peş peşe geldiler. Hepsi yorgunluktan ve kulaklıktan kısılmış sesleriyle güneydeki vadilere ve bedevilerin arasına savaşı sokan Hristiyanların askerlerinden söz ediyorlardı. Hristiyanların çölde inşa ettiği, deniz kıyısına kadar uzanan ve kuyuların yolunu kesen terk edilmiş kentlerden söz ediyorlardı. Yenik düştükleri çatışmaları, ölen insanları anlatıyorlardı. Sayıları öyle yüksekmiş ki adlarını bile kimse anımsayamıyormuş. Çölün içinde kuzeye doğru kaçışan kadın ve çocuk kafilelerinden, yolun her tarafında rastlanan hayvan leşlerinden söz ediyorlardı. Hristiyan askerleri köleleri azat edip güneye sürdüklerinde Tuareg savaşçılarının kafilelerinden çaldıkları her köle için Hristiyanlardan para aldığından, önleri kesilen kervanlardan, gasp edilen mallardan ve davardan, Hristiyanlarla birlikte çöle dalan eşkıya sürülerinden, güneyde yaşayan sihaların kılavuzluk ettiği Hristiyanların askeri birliklerinden söz ediyorlardı. Sayıları öyle yüksekmiş ki kum tepelerini ufkun bir ucundan bir ucuna kadar kaplıyorlarmış. Sonra atlılar konaklama yerlerini sarıyor, direnenleri oracıkta öldürüyor ve çocukları deniz kıyısındaki Hristiyan okullarına yerleştirmek için alıp götürüyorlarmış. Bunları duyduklarında erkek seslerinin uğultusu yükseliyor ve çıkan rüzgarın sesi gibi yankılanıyordu. Vallahi doğru. Nur, kumulların tepesinden geçen çöl rüzgarı gibi önce azan sonra dinen seslerin uğultusunu duyuyordu. Boğazı düğümleniyordu. Çünkü kent ve bütün insanlar korkunç bir tehdit altındaydı. Bir türlü akıl erdiremediği bir tehdit. Nur gözünü bile kırpmadan yaşlı adamın beyaz gölgesine bakıyordu. Şeyh yorgunluğuna ve gecenin ayazına karşın oğullarının arasında kımıldamadan duruyordu. Nur yalnızca onun Ma'el Ayn'in gecenin gidişini değiştirebileceğini, bir el işaretiyle kalabalığın öfkesini dindirebileceğini ya da ağızdan ağza yayılacak birkaç sözcükle bir öfke ve kızgınlık seni yaratabileceğini biliyordu. Nur gibi bütün erkekler de yorgunluktan ve ateşten yanan gözleriyle ona bakıyorlardı. Hepsi güneşten kavrulmuş tenlerinin sertliğini hissediyordu. Çöl rüzgarı dudaklarını kurutmuştu. Gözlerini dikmiş, neredeyse hiç kımıldamadan bir işaret bekliyorlardı. Ancak Ma'el Ayn'in durumun farkında görünmüyordu. Gözleri sabitti. Bakışları insanların bakışlarını aşarak uzaklara, Smara'nın kurumuş duvarlarının ötesine dikilmişti. Belki de karanlık gökyüzünün derinliklerinde, ayın çevresinde yüzen o garip ışıklı pusun içinde insanların dertlerine çare arıyordu. Nur başını kaldırdı ve küçük ayının yedi yıldızının her zaman parıldadığı yere baktı. Ama bir şey göremedi.